Ayrım 8, Kayıp Sicil, Erdoğan'ın Çalınan Dosyası, Soner Yalçın, sayfa 68. Adı Abdülaziz Mecdi Tolun, 1865'te Balıkesir'de doğdu. Babası hafızdı. İlk dini bilgileri babası ve dayısı belediyede başkatip Yahya Nefi Efendi'den aldıktan sonra Rüşdiye'ye gitti. 20 yaşında öğretmen oldu. Balıkesir'de, Girit'te görev yaptı. 37 yaşında İstanbul'da ticarete atıldı. Bir arkadaşının ısrarıyla gittiği Fatih Türbedarı Ahmet Amiş Efendi'nin sohbetinden etkilendi. Vahdet-i vücut felsefesiyle tanışması hayatının yönünü değiştirdi. Yaptığı iyilikleri gösteriş olur endişesiyle göstermeyen, yaptığı kötülükleri ise nefsiyle mücadele etmek amacıyla açığa vuran Horasan erenleri melamilerden etkilendi. Dinciliğe karşı çıktıkları için ağır bedeller ödeyen Ömer Sıkkini, Bünyamin Ayaşi, İsmail Maşuki, Hamza Bali, Nurul Arabi gibi kutupların derisi yüzülerek öldürülen Büyük Ozan Nesimi'nin yoluna girdi. Abdülaziz Mecdi Tolun kendini tanımak için Balıkesir'e dönüp evinden hiç çıkmayarak 8 ayını cezbe halinde geçirdi. Yakınları aklını kaybettiğinden korktu. O ise düştüğü ilahi aşk ateşinin içinden acısını gizleyerek çırpına çırpına çıktı. Kitaplar yazdı, kitaplar çevirdi. Konya'ya taşındı, zahireci oldu. Zahire borsası komiserliği yaptı. Sultan Selim ve Şerefüddin camilerinde dini edebi dersler verdi, hafız divanı okuttu. Abdülaziz Mecdi Tolun sadece ticaretle ve tasavvufla ilgili değildi. Politikti, ittihatçıydı. 1908'de Balıkesir'den İttihat ve Terakki Fırkası listesinden mebus seçildi. Şimdi buraya bir virgül koyalım şöyle. 1908 ikinci meşrutiyet Temmuz devrimi Osmanlı topraklarında köklü bir değişime neden oldu. Osmanlı sosyalistleri bu hürriyet havasından yararlanıp ardı ardına dergiler çıkardı. Bunlardan biri de Hüseyin Hilmi'nin çıkardığı İştirak adlı haftalık dergiydi. İlk sayısı 16 sayfa olarak 26 Şubat 1910 Cumartesi günü yayımlandı. Dergi adının altında şu atasözü yazılıydı. Biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar. Derginin ağırlık konusu sosyalizm ile İslamiyet'in benzerliğiydi. Tefeciliğe karşı çıkmak, yoksula zekat vermek, din ırk ayrımı yapmadan herkesi kardeş saymak gibi benzer ortak noktalar vurgulandı. Kur'an ayetlerine ve Hz. Muhammed'in hadislerine dayanılarak sosyalizm anlatılmaya çalışıldı. Bu makaleler karşıt yayın organlarında sert yazılara neden oldu. Örneğin Şura-i Ümmet'te Alaaddin Cemil, sosyalistlerin servetin eşit olarak bölünmesini talep ederek aslında yağmacılık yapmak isteyen zehirli bir mikrop olduklarını yazdı. Osmanlı'nın ilk sosyalist yayın organı İştirak sert makalelerle yaylım ateşine tutulurken yardımına kim koştu dersiniz? İttihat ve Terakki içindeki melamilerin lideri Abdülaziz Mecdi Tolun. A. Cerrahoğlu, 1964'te İslamiyet ve Osmanlı Sosyalistleri adlı 30 sayfalık broşür kitabını çıkardı. Abdülaziz Mecdi Tolun Efendi'nin sosyalizmi nasıl anladığını ve ne dereceye kadar kabul ettiğini İştirak dergisinin 4. ve 5. sayılarındaki 6 ve 13 Mart 1910 Düşün başlığı altındaki iki makalesini analiz ederek yazdı. Sözü A. Cerrahoğlu'na bırakalım. Mecdi Efendi Batı dünyasındaki ekonomik, sosyal ve ahlaki çöküntüyü tenkit ediyor, kapitalist medeniyete çatıyor ve hadislere dayanarak sosyalizm ile İslamiyet'i belli sınırlar içinde ve işçi sınıfının aktüel meseleleri bakımından uzlaştırmaya çalışıyordu. Mecdi Efendi'ye göre işçinin haklarını korumak insanlık icabıdır. İşçi sınıfının haklarını korumaya ve kafalarını aydınlatmaya çalışan Osmanlı sosyalistleri insanlığa karşı önemli bir görev yerine getirmiş oluyorlardı. Onun inancına göre memleketimizde sosyalizm bundan ileriye adım atamazdı. Atarsa hem sosyalistler hem memleket bundan zarar görürdü. Görülüyor ki Mecdi Efendi sosyalizmi mutedil ve aşırı olarak ikiye ayırıyor, İslam dininin mutedil sosyalizmle rahatça bağdaşabileceği tezini savunuyordu. İslam'da sosyalist esaslar bulunan Mecdi Efendi'ye göre Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde mutedil bir sosyalistlik gerçekleşebilir ve gerçekleşmelidir. Marksist A. Cerrahoğlu'nun hayatı sosyalizmle İslam'ın bağdaşır olduğu tezini yazıp çizmekle geçti. Abdülaziz Mecditoğlu melamiler içinde sosyalizme inanan tek kişi miydi? Hayır. Kerim Sadi A. Cerrahoğlu gibi kadri kıymeti bilinmeyen bir diğer Marksist Abidin Nesimi'dir. Yılların İçinden adlı anı kitabında melamiler ile ilgili şunu yazdı. Balkanlarda ya sosyalist bir federasyon ya da İslami bir sosyalist melami federasyonunun kurulması gerekliydi. Sosyalist federasyonu, yani Alman sosyalist, Parvus Efendi önermişti ve sosyalist melami federasyonu da Romen, Makedon, Sırp, Ulah, Rum, Yahudi, kısaca Rus çarlığına karşı olan unsurlara dayandırmayı istiyordu. İslami Sosyalist Melami Federasyonu'nun temsilcisi Üsküp'te yerleşmiş olan Muhammed Nurul Arabi idi. Miralay Sadık Bey, Yüzbaşı Şaban Ağa, Terlikçi Salih Efendi Hareketi, 1912 Halaskar Zabitan Hareketi, Şeyhülislam Cemalettin Efendi'nin çabaları, İslami Sosyalist Melami Federasyonu kurmak isteğinin sonuçlarıdır. TKP'nin kuruluş aşamasında melami etkilerinin olması da şaşırtıcıydı. Abidin Nesimi'ye göre melamilerin İstanbul'daki şeyhi Terlikçi Salih, Sadrazam Mehmet Şevket Paşa'ya yapılan suikast dolayısıyla tevkif edilip Sinop'a sürüldü. Sinop'ta geleceğin TKP lideri Mustafa Supi ile konuşmuş ve Mustafa Supi'yi etkilemiştir. Mustafa Supi'nin İslamcı masonluğu, yani melamiliği, bu görüşmelerin sonucudur. Sonuç, melamilerin sosyalizmle ilişkisi daha çok araştırılmaya muhtaçtır. Melamilik ve melamiler araştırmasını ilk yapan kişi, tasavvuf dünyasını en iyi bilen tarihçi Abdülbaki Gölpınarlı'ydı. Yıl 1931. Gölpınarlı, polis raporuna göre TKP'ye katılan ilk öğretim üyesiydi. Dolayısıyla 1944 komünist tevkifatında cezaevine atıldı. Duruşmalarda Müslüman sosyalist olduğunu hiç saklamadı. Gölpınarlı'yı kim sosyalist yaptı? Hocası Fuat Köprülü değil herhalde, melamiler mi? Evet, sol ve İslamiyet ilişkisinin tarihi araştırılmalıdır. İlginç bilgiler bulunacağından eminim. Baksanıza, işte Hikmet Kıvılcımlı, dini politikaya alet etmekten eski TCK 163 yargılanan ilk Marksist'ti. Suçu Eyüp Sultan'dan çıkan cami cemaatine sosyalizm ile İslam'ın ortak noktalarını anlatmasıydı. Mihri Belli ve Doğan Avcıoğlu birlikte Roger Garodi'nin Sosyalizm ve İslamiyet kitabını çevirmedi mi? Cemil Meriç'in yazdıklarını göz ardı etmemek gerekir. Erdoğan'ın akil bildiği hocalarının hepsi hayatları boyu bir kadına küfretti. Kim miydi o kadın? Sabiha Sertel. Erdoğanlar bu isimleri hiç tanımadı, sadece düşmanlık etti. Sabiha Sertel gazeteciliği meslek olarak seçmiş ilk Türk kadınıydı. 1895 Selanik doğumluydu. Terakki Mektebi'nde okudu. İlk makalesini 17 yaşında Sabiha Nazmi adıyla Genç Kalemler ve Yeni Felsefe dergilerinde yazdı. Selanik'in Yunanlıların eline geçmesi sonucu İstanbul'a geldi. 3 yıl sonra gazeteci Zekeriya Sertel ile evlendi. İşgal yıllarında Zekeriya Sertel tutuklanıp Bekir Ağa bölüğüne tıkıldı. Sabiha Sertel Halide Edip ile mitingden mitinge koştu. Büyük Mecmua dergisini çıkardı. Dergi İngilizlerin emriyle kapatıldı. Halide Edip çok göz önünde olan Sertel çiftini başlarına bir şey gelmemesi için Columbia Üniversitesi'nden bir burs sağlayarak ABD'ye gönderdi. New York'ta boş durmadılar. Mühendis Hamdi, Salih Zeki, Naci ve Taşköprülü İsmail Beylerle Türk Teavün Cemiyeti'ne Turkish Welfare Association kurdular. Kurucu tek kadın Sabiha Sertel'di ve cemiyetin ilk başkanı da o oldu. Türk Teavün Cemiyeti'nin ilk faaliyeti Anadolu'ya gönderilmek üzere para toplamak, ikincisi ise New York'a Müslüman mezarlığı açmak oldu. ABD tarihinin ilk Müslüman mezarlığını açarak Müslümanların buraya defnedilmesini sağlayan kişi Sabiha Sertel'di. Mezar taşlarına birer hilal resmi koyduran da oydu. O Amerika'daki Türk işçilerinin bacısıydı. Niye böyle? İslamcı Erdoğanlar Sabiha Sertel'lere niye düşman edildi? Tüm sorunların kaynağı olarak moderniteyi ya da kaba pozitivizmi gören İslamcılar, düşman belirleme konusunda dün olduğu gibi bugün de hep hata yaptılar. Emperyalizmin piyonluğunu yaptılar. Konuyu açmak için siyasal İslamcılığın ortaya çıkış sürecine bakalım. Bakınız, siyasal düşünce tarihimize İslamcılık şaşırtıcı gelebilir ama 1860'ların ikinci yarısından itibaren Jön Türkler ile girdi. Asıl gelişimini 1908 yani ikinci meşrutiyet Temmuz devriminden sonra gösterdi. İslamcılık Osmanlıcılık ve Türkçülük ile beraber Osmanlı'daki üç siyaset tarzından biriydi. 1970'li yıllara kadar Türkçülerle hiçbir zaman problemleri olmadı. Hep kardeş ilişkisi içinde oldular. Hedeflerinde sadece modernist, pozitivist batıcılar bulundu. Dipnot, bu konuda anlaşılması zor beğeni tercihleri var. Örneğin Kanuni esasının daha katı şeriat hükümleriyle dolu olmasını isteyenlerin başında gelen komisyon üyesi Namık Kemal'e Erdoğanlar neden mesafelidir, niye adını bir yere vermezler? Rakı içtiği için mi? Sorun Namık Kemal'in padişaha başkaldırması mıdır? O halde Mehmet Akif Ersoy'u niye çok seviyorlar? Erdoğanlar Sadık Albayraklar torunlarına Akif ismi koyuyor. Akif Namık Kemal'den daha ilerici ve modernisttir. Akif sevgilerinin altında Atatürk'ün şapka devrimine karşı çıkıp Mısır'a gitti yalanına inanmaları mı yatmaktadır? Tarihi bu kadar yüzeysel mi biliyorlar? Erdoğan'ı anlarım da dünürü Albayrak'a ne oluyor? İslamcı kadroların siyasal duruşlarını belirleyen ana eksen, milli manevi değerlere bağlılık diye ifade edilen kültürel duygusallık. Küçümsemek gibi kastım yok ama birkaç istisnai isim dışında İslamcı kadrolarının çoğunun bilgisi İmam Hatip düzeyinde. Bilmezler ki din bilgi kaynağı değil, kuvvet kaynağıdır. Bu nedenle sürekli siyasetin dinsel dilini kullanıyorlar. Bizim İslamcıların olaylara bakış perspektifleri dar, meseleleri okuma sorunları var. Bunun sebebi nedir? İslamcılığın zihinsel paradoksunu kimler belirledi? Onları kuşkucu değil ezberci yapan kimlerdi? Ellerine bu basma kalıp reçeteleri kim verdi? Karşımıza bir isim çıkıyor. Adı Cemalettin Afgani, 1838-1897. Afgani Osmanlı'daki İslamcıların düşünsel haritalarını çizen ilk kişiydi. Şeyhülislam Musa Kazım Efendi, Şeyh Ömer Fevzi Mardin, Babanzade Ahmet Naim, Profesör Ebu Lula Mardin, Mehmet Akif, Eşref Edip, CHP Genel Başkanı, Şemsettin Günaltay, Mehmet Ali Ayni, Profesör İsmail Hakkı İzmirli, Sadrazam Said ve Nazır Abbas Halim Paşalar gibi seçkinci İslamcıların hepsi Cemalettin Afgani'nin müritleriydi. Sırat-ı Müstakim'den Sebil-ül Reşad'a kadar siyasal İslamcıların yayın organlarının çizgisini onun görüşleri belirledi. Erbakan'ın sık sık dilinden düşürmediği taklitçi zihniyet tanımı Afgani'ye aitti. Temel görüşü şuydu, İslam ilerlemeye engel değildir, onu geri bırakan etkilerden kurtarılmalıdır, kültürel değerlerimiz kaybedilmeden batıya yönelinmelidir. Burada derinlikli bir siyasi ve iktisadi tahlil yoktur. Sorun sadece kültürel olarak görülmektedir. Cemalettin Afgani ve takipçisi İslamcıların sorunu analiz edememelerinin nedeni İngilizlerdi. Hindistan'ı sömürge yapan İngilizler Müslümanları hep kontrolleri altında tuttular. Bu nedenle siyasal İslam dünyaya 1840'larda Hindistan'dan yayıldı. Bize de buradan geldi, yani İngiliz patentlidir. Afgani'nin 7 Temmuz 1868'de Kahire'deki Şark Yıldızı Locası'na girdiğini ve Mısır'da kurulan Mason Locası'nın başına getirildiğini yazarsam mesele daha iyi anlaşılır mı? Hadi bir ek bilgi daha vereyim. Afgani dünyadaki İslamcıları derinden etkileyen Ziya-ül-Hafıkayn dergisini de Londra'da çıkardı. Örnek çok, işte Muhammed İkbal. İngilizler İkbal'e sadece büyük bir şair olduğu için bir sör ünvanı verdi. İslamcıların beğenilerini bile belirleyen İngilizlerdi. Yazıyorlar, ilk İslamcılar antikolonyalistmiş. Açmayalım şimdi Süveyş kanalı meselesini. ya da Hasan el-Benna'nın İngiliz parasıyla kurduğu Müslüman kardeşler hikayesini kim kimi kandırıyor? Antikolonyalist olanlar ulusal hareketlerdi, sosyalist örgütlerdi ve ne yazık ki İslamcıların hedefinde de sadece bu devrimciler vardı. Türkiye'de farklı mı oldu? Osmanlı İslamcıları ilk başta Bolşevik hareketine sıcak baktı. Sosyalist fikirlere düşmanlıkları yoktu. Hatta İslam ile sosyalizmin benzerliklerini yazıyorlardı. Bolşeviklik revaçtaydı. Sonra düşmanlık girdi araya. Kimler yaptı bunu? Alın size bir örnek daha. Merkezi yine Hindistan. Hint Müslümanlarından Şeyh Müşir Hüseyin Kıdvay'ın İngiltere'de çıkardığı İslam ve Sosyalizm kitabı sol aleyhine düşmanca yazılmış ilk kitaptır. Kimler tercüme edip Osmanlı'ya getirdi bunu? Cemalettin Afgani'nin müritlerinin çıkardığı Sebirül Reşat 4 gün boyunca neden sayfalarını bu kitaba açtı? İslamcılar hala ezberletilen sözleri tekrarlayıp duruyorlar. İyi niyetli olanların İngiliz askeri haber alma servisinin 1920 yılına ait gizli raporlarını açıp okumaları gerekir. Bu belgelerde Müslümanları sosyalistlere karşı nasıl harekete geçirdikleri açık açık görülmektedir. Komünistlerde kadınlar ortaklaşa kullanılan maldır yalanı Londra üzerinden Osmanlı'ya gelmedi mi? Sorunun sorulamadığı tarih resmi, dogmatik tarihtir. Erdoğanlar biraz sola bulaşmış olanları düşman gördü. Ali Şeriati'yi ağzına almadı. Sör ünvanı verildiği için değil, Türkiye'nin halifeliği kaldırmasını desteklediği için modernist bulduklarından İkbal'den bir tek şiir okumadılar. Cezaevindeki İbdace İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi lideri Salih İzzet Erdiş Mirza Beyoğlu o dönemde bırakın Erdoğan'ı akıncıları bile pasif bulup Akıncı Güç dergisini çıkararak hareketten kopmuştu. İnsan merak ediyor, yaklaşık 15 yıldır cezaevinde olan ve sağlığı kötüleşen Mirza Beyoğlu'nun cezaevinden çıkması için arkadaşlarının verdikleri mücadeleye Başbakan Erdoğan neden tepkisiz? Neden Mirza Beyoğlu'nun hapiste kalmasına rıza gösteriyor? Geçmiş günlerin kötü anıları mı buna sebep? Akıncıları öldüren katilleri bile serbest bıraktı oysa. Dönelim çeyrek yüzyılı geride bırakan Erdoğan'a. 1970'li yılların sonuna doğru siyasal İslamcı çevrelerde büyük kopuşlar yaşandı. Erdoğan'ın hayranı olduğu ve her fırsatta şiirlerini okuduğu Necip Fazıl Kısakürek MSP'den ayrıldı ve MHP saflarına geçti. Ona göre Erbakan şeriatın baş belasıydı, deliydi ve ruh hastasıydı, boynu vurulması gereken biriydi. Dipnot, Necip Fazıl Kısakürek'in tavır değişikliği ve yazdıkları milli görüş içinde hep çok tepki gördü. Aradan yıllar geçse bile bu değişmedi. Örneğin Abdurrahman Dilipak İhtilaller Dönemi kitabında Necip Fazıl Kısakürek'in Adnan Menderes'i övmesi için Başbakanlık gizli ödeneğinden ne kadar para aldığını yazdı. 1951 yılında 5.000, 1952 yılında 50.000, 1954 yılında 18.500, 1956 yılında 34.000, 1958 yılında 10.000, 1959 yılında 10.000, sayfa 133-138. Erdoğan ise o yılları çoktan geride bırakmıştı. Başbakanlığı döneminde sık sık Kısakürek'e atıfta bulundu. Bunlardan biri de Necip Fazıl'ın gençliğe hitabesinden bir alıntıydı. Erdoğan dininin, dilinin, beyninin, ilminin, ırzının, evinin, kininin, kalbinin davacısı bir gençlik istiyordu. Osman Yüksel Ser'den geçti de MHP'den kopup MSP'ye katıldı. Erdoğanların yeni şairi Sezai Karakoç idi. Büyük Doğu Mektebi'nden Diriliş Mektebi'ne geçtiler. MSP saflarına katılan bir isim daha vardı. Fethullah Gülen. Necmettin Erbakan liderliğinde Milli Nizam Partisi'nin kuruluşu Nurcuları böldü. Bazıları hem partiye hem de Nakşibendileriyle ortak hareket etmeye karşıydı. Gülen onlardan olmadı. Fethullah Gülen, Adalet Partisi'nin Nurcu Milletvekili Osman Demirci ve Erzurumlu Mehmet Kırkıncı Hoca aracılığıyla MNP'lilerle tanıştı. İstanbul'daki Nurcular Gülen'i dışladı. Hakkında ajandır, paraya gösterişe düşkündür söylentileri çıkarıldı. Oysa Gülen, 12 Mart 1971 darbesinden sonra MNP yerine kurulan Milli Selamet Partisi'ne de sıcak baktı. Zaten cemaatinin tabanını MSP'liler oluşturuyordu. Fethullah Gülen hayatı boyunca yaptığı stratejiyi ilk olarak CHP-MSP koalisyon hükümeti döneminde uyguladı. İktidarda kim varsa onu destekledi. İktidardan kim düştüyse ona sırtını döndü. Cemaat koalisyon ortağı MSP desteğinde gelişmeye başladı. Nurcular ve Süleymancılar tarafından sürekli ağır eleştirilere maruz kalan Erbakan ve arkadaşları Gülencilerin gelmesinden çok mutluydu. Zamanla cemaat içindeki MSP'liler huzursuz olmaya başladı. Çünkü yurt dershane gibi sorumluluklar MSP'lilerden alınıp ışık evlerinde yetişenlere veriliyordu. Gülen 24 Haziran 1980'de verdiği vaazında MSP ve partinin yayın organı Milli Gazete'yi eleştirince yollar ayrıldı. "Cübbeyle sarıkla bu işler olmaz, paçavra gibi bir gazeteyle bu iş yürümez." Böyle konuşmasının nedeni şuydu. O dönemde MSP'li gençliğin bir kısmında cübbe ve sarık giyme modası yaygınlaşmıştı. Özellikle Fatih Çarşamba'daki İsmail Ağa Camii'ndeki Mahmut Usta Osmanoğlu tarikatına bağlı MSP'li gençlerde sarık cübbe gösterişe dönüşmüştü. İşte Gülen bu duruma ses çıkarmayan MSP'yi iğnelemişti. Kavga büyük oldu. Yeni Devir gazetesi Gülen'e sert eleştiriler yöneltti. Araya 12 Eylül 1980 askeri darbesi girdi. Fethullah Gülen'in 12 Eylül ihtilalinin en güzel yanı Müslümanları Erbakan gibi kendini bilmez bir adamdan kurtarması dediği iddia edildi. Erbakan'ın siyasete tekrar girmesiyle çatışma kaçınılmaz oldu. Irak Savaşı sırasında Gülen'in İsrail'le bebelerin durumuna ağladığını söylemesi Milli Gazete'de Mukadder Başeğmez tarafından sertçe eleştirildi. Buna karşılık Zaman Gazetesi ise Erbakan'ı ikiyüzlü davranmakla itham etti. Tabanı Gülen'e haddini bildirecek sözler etmesini istedi ama Erbakan konuşmadı. Sadece ev toplantılarında "Allah onu ıslah etsin, dünyayı da kaybediyor, ahiretini de" dediği söyleniyor. Asıl kavga Erbakan başbakan olunca çıktı. Susurluk kazasında siyaset-mafya-devlet ilişkisi ortaya serildi ve Gülen'in adı geçirildi. Çankaya Köşkü zirvesine getirilen MİT raporunda Gülen'in adı vardı. Zaman gazetesi Başbakan Erbakan'ı topa tuttu. "Liste kimin?" diye sordu. 28 Şubat sürecinde Gülen Başbakan Erbakan'dan listenin intikamını aldı. Yalçın Doğan'ın Kanal D'deki programında şöyle konuştu. "Bugün Türkiye'yi idare edemeyenler bu işi beceremedik, yüzümüze gözümüze bulaştırdık demeliler. Ben bu emaneti götüremiyorum, emaneti al diyerek millet adına bu fedakarlığı yapmalıdır." 16 Nisan 1997. Ardından Refah Partisi kapatma davası esnasında RP davası bitmeden seçime gidilmeli, o zaman fazla oy alamazlar diyecekti. Nereden nereye geldik? Dönelim yine 1970'li yılların soluna. Erdoğan Nakşibendi İskenderpaşa Camii'nin müridiydi. Aynı semtteki Nakşibendi İsmail Ağa Camii müritleri gibi sakal bırakmadı. Şalvar, cübbe giymedi. Kravata karşı değildi. Parti toplantılarında takım elbise giymeye özen gösteriyordu. Kıyafet konusunda örnek aldığı kişi MSP lideri Erbakan'dı. Zaten Erbakan partililerin cübbe şalvar giymesine pek sıcak bakmıyordu. Yöneticilerin bu tür kıyafet giymesi yasaktı. Erdoğan çok istemesine rağmen hayatında pek sakal bırakamadı. Tarih 5 Haziran 1977. Genel seçimler MSP için şaşırtıcı oldu. Oyları %11.8'den %8.6'ya düştü. 48 milletvekili sayısı 24 oldu. Seçimin galibi %41.4 oranıyla CHP'ydi. Toprak işleyenin su kullananın diyen ve bu düzenin değişeceğini söyleyen Karaoğlan, Bülent Ecevit yoksulların umuduydu. Bu seçim kaybı MSP içinde dalgalanmalara neden oldu. Turgut ve Korkut Özal kardeşlerin başını çektiği muhalif grup ortaya çıktı. İlk kez o günlerde parti içinde virüs sözü edilir oldu. Muhalifler virüstü. Erdoğan muhalif grubun içindeydi, virüstü. Erdoğan yenilginin sorumlularının hiçbir şey yokmuş gibi genel merkezde görevine devam etmesini kabul etmiyordu. Aslında bu görüşü dile getiren kendisi değildi. Parti merkezine muhalif olmasının asıl sebebi abi dediği Kadir Mısıroğlu'ydı ve o sıkı bir Erbakan karşıtıydı. 15 Ekim 1978'de Ankara'da yapılan MSP kongresi çok sert geçti. Yer yer kavgalar çıktı. Kongreyi Erbakan kazandı ama Kadir Mısıroğlu, Korkut Özal ve Mustafa Yazgan ikinci listeden yönetime girdi. Aslında Erdoğan ile Erbakan'ın yolları ilk kez MSP'nin 4. Büyük Kongresi'nde ayrıldı. Gazeteler MSP içindeki bu kapışmayı değil, kongrenin yapıldığı Ankara Atatürk Spor Salonu'nda asılı duran büyük boy Atatürk portresinin gözlerinin oyulmasını haber yaptı. Spor salonunun duvarlarına "İslam devleti kurulsun, ya İslam ya ölüm" gibi sloganlar yazılmıştı. Türkiye'de yeni bir askeri darbe planlanıyordu ve MSP ona elinden geldiğince malzeme sunuyordu. Darbenin temel amacı Türkiye'de yeni bir ekonomik sistem dayatmaktı. Neoliberalizm. Erdoğan ise o günlerde İslami yönetim iş başına gelince tüm sorunların ortadan kalkacağına inanıyordu. Neoliberalizmin ne olduğunu bile bilmiyordu. Oysa o ekonomik yapı bir gün Erdoğan'a iktidar kapısını açacaktı. 8. Ayrımın sonu. Sayfa 78.